Selam, Bahar ben. Selam, Bahar ben. Selam, selam, selam. Selam, Bahar ben. Selam, Bahar ben. Geldi yine güzel cuma. Ve ne güzel ki bu hafta buluşabildik. Geçen hafta ektim ben programı. Kusura bakmayınız lütfen ama çok geçerli sebeplerim vardı. Onları bir parça anlatırım illaki. Herkes burada mı? Toplandık mı bir araya? Her şey yolundadır umarım. Güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Daha doğrusu güzel bir 15 gün geçirmişsinizdir diye diliyorum. Benim için çok zorluydu ama şu an hani keyfim o kadar yerinde ki hatırlamıyorum bile ve umurumda bile değil. Şimdi tatlı bir parça ile başlayayım. Ondan sonra 15 günlük muhabbete başlarız. Köprü altı. Kimseler görmesin. bir anda hayat değişti 15 gün öncesinde. Her şey yolunda, gayet iyi, keyifli. Hani ben sanıyorum ki öyle. Ama içeride öyle değilmiş. Hani böyle gerçekten şöyle modlarımız oluyor ya. Duymuyoruz kendimizi, fark etmiyoruz, görmezden geliyoruz. Sorumluluklarımız çok önemli. Hani onları yerine getirmemiz lazım. Bir de ekstra değişik bir dönemden geçiyoruz. Bir sene oldu. Evlerdeyiz, karantinalar yaşıyoruz, iş kayıpları yaşıyoruz, hastalıklar çevremizde, sevdiğimiz insanlarda filan. Ya böyle ekonomi çok keyifsiz, hani sayamayacağım kadar çok etken var, etmen var. Her neyse. Bunların içinde yaşamak aslında çok kolay değil. Hani evet sırtlıyoruz, göğüslüyoruz, götürüyoruz bir şekilde. Fakat bir yandan da kendimizi rahatlatıyoruz, evet. Ama bir şeyler içeride birikiyor. Aman dikkat edin. Ben dikkat etmedim. Hani ben görmezden geldim, duymazdan geldim. Ve kendimi ihmal ettim. Evet, itiraf ediyorum. Çünkü kendimi ihmal ettim derken de şöyle. Şimdi bu hep anlatıyorum. Bıt bıt bıt. Yine tekrar gibi olacak ama 2 senelik süreç çok kolay geçmedi. İş kayıpları vesaire derken bu karantinalar eklendi üstüne filan. Şeyi anlamamışım hiç. Bunları olumlarken hani her şeyi normal sürdürdüğümü sanıyorken içeride imdat diyen sesi ben duymamışım. Fark etmemişim. O bana şey diyormuş, yavaşla biraz. Hani sakin ol, yavaşla, bazı şeyleri yapma, ihmal et. Bazı işleri ihmal et. Yani her şey dört dörtlük olmak zorunda değil. Ama ben onu şey sanmışım. Hani kolaycılık, tembellik, başarma, ya yani başarısızlık. Hani onları yaptığım zaman başarısız olacağım sanki gibi. Cumartesi, 15 gün önce işte. Cumartesi hiçbir şey yok. Her şey gayet yolundayken. Cumartesi gece yarısı işte bir sancılanma yaşadım filan. Hani o zaten benim aralıklarla yaşadığım iç sıkıntısının sebep olduğu bir şey. Çok sık yaşamıyorum ama hani arada beni yokluyor. Ben buradayım demek için. Onun üstüne yaşadığım daha enteresan şey de şu. Pazar gece yarısı, yani sabaha karşı uykumdan bir anda uyandım. Gözümü açtığımda her yer son hız dönüyordu. Ya size anlatamam o duygunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu. Çok büyük şok yaşadım. Zaten çığlık attım. Yani o kadar korktum ki. Çok kısa sürdü fakat sonrası çok sancılıydı. Çünkü sonuçta bir sistem var ve o sistem error verdiği için siz bunu yaşıyorsunuz. O sistem de kolay kolay error vermediği için onun toparlanması da zaman alıyor. Ben hani bir 10 dakika sonra kalkıp yürüdüm. Hiçbir şey yokmuş gibi işte su içtim filan. Ama sonraki günler beni yere yapıştırdı bu yaşadığım şey. O yüzden aslında sonunda söyleyeceğim şeyi şimdi söylüyorum da. Kesinlikle duymamız lazım içimizi. Yani ben hep duyduğumu, anladığımı ve fark ettiğimi sanıyordum. Yanılmışım. Yani durmadan bir şey öğreniyorum bu yolculukta. Geçtiğimiz 15 günde de bunu öğrendim. Yanılmışım. Duymazdan gelmişim çünkü. Devamında tabii ki uzun bir istirahat dönemi gerekti. Hiç kıpırdamadan yattım. Neredeyse bol bol vaktim vardı. Bir şeyler seyredecek, bir şeyler dinleyecek ve dinlenecek. Yani hani dinlenmeli, istirahatli dönem. Çok alışık olduğum bir şey değil. Hani ben taş çatlasın bir gün yatarım, ertesi güne hemen kalkarım ve bir şeylerle uğraşırım. Ama o kadar enerjim yoktu ki, o kadar bitmiş ki enerjim. Kıpırdayamadım. Sonrasında tabii ki şey ritüeli işte doktorlar, hastaneler, tahliller, ilaçlar, şunlar bunlar filan. Toparlandım. Bir şeyim kalmadı. Hiç merak etmeyin. Gayet her şey yolunda. Ama şunu anladım. Tam iyileştirmeden kendi içinizi, tam anlamadan, tam duymadan ve dinlenmeden geçtiğiniz her şey bir fatura koyuyor sizin önünüze. Ne olursa olsun o fatura eninde sonunda önünüze gelip konuyor. Ve onu ödemek zorunda kalıyorsunuz. Durmam gerekiyormuş. Öyle düşündüm. Dinlenmem gerekiyormuş. Bir hafta kadar falan yattım sanırım. Şimdi de hani o dönme olayı, kafamın, başımın ve dünyamın dönmesi olayı durdu. Hani çünkü o biraz artçı gibi devam eden bir şeymiş. O durdu. Hani artık sakinleşti etraf. Ama işte belli bir yatış pozisyonu var filan, ona devam ediyorum. Bir iki hafta sonra hiçbir izi kalmayacak diye düşünüyorum. Ya bu sağlık konusu çok acayip bir şey. Çünkü o kadar hiçbir şey yapamaz haldeydim ki. Ve en son böyle 6. ya da 7. günde çok sinirlendim ya. Ya böyle sabah kalktım ve o kadar öfkeliyim ki ya, diyorum ben normal bir gün yaşamak istiyorum. Normal bir an yaşamak istiyorum. Ya ben sabahları kalkarım, ritüellerim vardır. Kahvemi demlerim. İşte Instagram, sosyal medya, Twitter filan. Sonra işte biraz örgü örerim, biraz bir şey çizerim filan. Hani bir sabahları çok keyiflidir benim için. Ben bunları yapamaz haldeydim. Ve bunu yapabildiğim ilk gün dedim ki, ya Tanrım, bu ne kadar büyük bir lüks. Basit olan her şey sahip olduğumuz. Basit olan en basit ne varsa hayatınızda. Oturup kalkmak dahi. Yani yataktan ayağa kalkarak yürüyebilmek. Gerçekten o kadar kıymetli ki. O kadar değerli ki. Basit olan her şey. Sahip olduğumuz en basit her şey. Üstünü, altını çize çize bold söylüyorum. Basit olan her şeye sahip çıkın, sahip çıkalım. Çünkü onlar çok anlamlı. Kaybettiğimiz zaman farkına varıyoruz. Ya bir gece böyle hani hafif bilincim kapalı gibi hatırlıyorum ama neler söylediğimi. Şey diyorum, ya bana güldüler tabii yanımdakiler. Diyorum ki yani şimdi bir kafede oturuyor olsam, bir kahve içiyor olsam, yanımda bir arkadaşım olsa, hani bir de sigara içiyor olsam falan, hani böyle keyif anı diyorum. Yani ne kadar cennet bir an ya diyorum, hani şu an onu hayal ediyorum daha iyi hissedeyim diye. Hani gülüştüler falan, artık ben daha başka neler söyledim bilmiyorum, söylemiyorlar. O yüzden hani böyle çok ekstra bir şey olması gerekmiyor. Fark ettiğimiz zaman çok geç de olmasın. Bir parça dinleyelim. Ondan sonra bakalım neler anlatacağım. Ben de hiç bilmiyorum. Bıt bıta devam. Biraz önce söyledim ya, yolculuk ve öğrenmeye durmadan devam ediyorum diye. Evet, gerçekten öyle. Hepimiz yolcuyuz ve talebeyiz bu uğurda. Yolculuk bazen çok zorluyor. Bazen çok keyifli oluyor. Hiç anlamadan geçiyoruz. Geçenlerde karşıma çıktı, çok eski bir parça ama dinlemekten yine çok keyif aldım. Dinleyelim. Sonra devam edeceğiz. The Traveler. In from the coast, riding like the wind and racing the moon. Shadows on the road, dancing and weaving like a crazy fool. A horseman is coming, death in his heart for a rendezvous. And where the traveler goes, nobody knows. Where the traveler goes, nobody knows. A candle in the night, fear on every face when he goes inside. Get back from the bar, a stranger in town is a dangerous sight. Maybe he's got a gun. Bring a bottle of whiskey, landlord, I want to talk for a while. And where the traveler goes, a cold wind blows.
where the traveler goes. A cold wind blows. There is something in his eyes, something in his hands. You can almost smell his revenge. And whoever he is after, it will be disaster. This man is gonna take him to the very end. Well, the landlord, he trembled, staring at a face he'd seen somewhere before.
You laid him in the ground.
Suddenly remembered a killing, yes, a murder many years before.
'Twas you that shot him down.
He said to a boy, saddle me the black, I'll meet you down below. With this man I must talk, with this traveler I'll go. With this man I must talk, yes, with him I must go. There is something in his eyes, something in his hands. I can almost smell his revenge. And it's me that he's after. It will be disaster. This man is gonna take me to the very end. And they were never.
Bu yaşadığım rahatsızlığı bilen ve duyan arkadaşlarım şöyle dediler. Nazar bu kesin. Nazar değmiş sana. Hani enerjin çok güzel görünüyor, çok iyi görünüyor. Hani her şey çok yolunda görünüyor. Kesin bu nazar filan. Hani gülüştük ettik. Ben de öyle diyorum. Nazar değdi, nazar filan diye. Tabii ki annem çok üzüldüğü için hani ona da bak üzülme yani bu şundan bundan filan diye açıklayarak. Yani nazara İnanıyor muyum, inanmıyor muyum bilmiyorum ama şuna inanıyorum. Olumsuz enerjiye, negatif enerjiye inanıyorum. Bazı insanların bu sahip olduğu enerji delici oluyor bence. Yani tüm pozitif enerji kalkanınızı delebilecek güçlü oluyor bence. Buna maruz kalmış olabilirim. Hani bu kadar şiddetli bir olumsuz enerjiye maruz kalmış olabilirim. Herkesin bir rolü var bu hayatta. Onlarınki bence çok zor. Öyle düşünüyorum ben. Kolay değil hani olumsuz enerjiye sahip olmak, onu taşımak, o görevi yerine getirmek. Bunu söylediğim zamanda da çok kızıyorlar. Sonra onlara teşekkür edeceğiz biz hikayenin sonunda diyorum. Bizi çünkü onlar geliştiriyor. Yaşadığımız olumsuzluklar, hayal kırıklıkları, başarısızlıklar, buna vesile olduğunu düşündüğümüz insanlar aslında bizim ruhumuzun gelişimi için en çok çalışanlar. Yani en büyük rolü olanlar ve onların işi çok zor. Hani bu rolü üstlenmek ve yürütmek çok kolay değil. Hani biz hep şeyden görüyoruz, kendi tarafımızdan bakıyoruz. Zaten bütün meseleler de bundan çıkmıyor mu? Hani kendi tarafımızdan baktığımız için bir şeyleri çözemiyoruz. Empati yapamadığımız zamanlarda. Neyse hani böyle batıl inanışlar ve inançlar tabii ki var hani kökenlerimizde böyle içimize kazınan. Ya hiç unutmadığım bir an var. Şimdi şuradan başlayayım hikayeyi anlatmaya. İlkokuldan sonra sınavlara girdik bu ortaokul, lise nereye kazanacağız filan. Ben Türk Koleji'ni kazandım. Almanca bölümünü kazandım. Ama İşte babam NATO'da çalışıyordu. Dedi ki yani İngilizce öğrenmelisin Bahar. Hani Almanca ikinci dil olabilir belki falan diye. Tamam dedik. Babam İngilizce bölümüne kaydımı yaptırdı. Kendi de yıllarca sebebini hiçbir zaman bilemediğini söyledi. Şöyle bir şey yapmış. Kayıt yaptırırken karışık kız erkek karışık sınıf mı, sırf kız sınıfı mı diye sormuşlar. Çünkü Türk kolejinde öyle bir gelenek vardı. Sırf kız sınıfları vardı. Sırf erkek sınıfları vardı. Çok enteresan. Hala sebebini bilmiyordu. Yani hani yıllarca sorduk. Baba neden? Hani neden sırf kız sınıfına yazdırdın? Çünkü o kadar medeni ve modern bir adam ki bilmiyorum diyordu. Fakat 4 sene sırf kız sınıfında okudum ben. Son 2 senede de karışık okuduk. Kız erkek karışık. Ya o 4 senenin nasıl güzel geçtiğini size anlatamam. Yani o kadar keyifli anılarım var ki. Böyle sadece kızların olduğu bir sınıfa girdiğinizi düşünün. Öğretmenlerle falan da yani hani baş edilmesi çok zor da bir şey oluyor. Çünkü denge yok sınıfta. Hani kız erkek dengesi yok. Dengelenen bir enerji yok. Acayip bir dişil enerji olayı var. Hani konuşma, muhabbet, enerji ona göre. Ya benim bir sıra arkadaşım vardı. Remziye, kulakları çınlasın. Böyle upuzun saçları iki yandan örerdi onları ve büyük saten kurdeleler takardı böyle ucuna. Mütevazi bir ailesi vardı hatırladığım kadarıyla. Elinde bir kitapçık vardı. Bir gün ona bakıyordu. Böyle ben dedim ki Allah Allah hani ne o filan. Hani sınıfta başka hiç kimsede de böyle bir şey görmedim. Böyle bir adet de yok. Hani böyle bir eğitim de vermiyorlar. Hani İzmir'in en modern okullarından bir tanesi ve işte şey iyi ailelerin çocukları bir arada okuyor filan. Remziye'nin elinde minik kitapçıkta kurallar yazıyor. Diyor ki işte akşam tırnak kesilmez atıyorum. Şu şöyle yapılmaz, bu böyle yapılmaz. Ya orada dedim ki sen bunu neden okuyorsun? İşte öğrenmemi istiyor annemler. Tamam. Ya 4-5 tane madde okudum. Beynime kazındı. Yani çocuklukta işte böyle hani ağaç yaşken eğilir derler ya. Ne kadar tehlikeli bir şey. O dönemde öğrendiğimiz işte şeyler var ya, siyah kedi uğursuzluk getirir, merdiven altından geçilmez, şöyle olur, bu böyle olursa böyle olur gibi filan. Batıl inançlar. Hani herkesin sahip çıktığı, nesilden nesile aktardığı ve inanılmaz derecede böyle damarlarımıza kazınan İnanışlar, etiketler, kalıplar, her şey var aslında o kitapçığın içinde. Remziye farkında değildi o an neyi okuduğunun. Ve sonra hikayesi nasıl ilerledi çok merak ediyorum. Çünkü hiç bağımız kalmadı sonrasında. Hala görüştüğüm, çok sevdiğim kolej arkadaşlarım var o dönemden. Bu inanışlardan bir tanesi hani şu diş perisi olayı vardır ya. Bir parça çalacağım, ondan sonra diş perisi anımı ve hikayesini anlatacağım. Yine eskilerden parça, çok seviyorum bunu da. Shape of My Heart.
He deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier, I know that the clubs are weapons of war, I know that diamonds mean money for this art, that's not the shape of my heart. He may play the memory of it fades. Know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Diş perisi. Bu benim sevdiğim tatlışlıklardan bir tanesi diyeyim. Hani inanç değil ama tatlı bir duygu. Yılbaşındaki hediyelerin nereden gelindiğinin bir müddet saklanması gibi. Tatlı bir duygu yaratan alışkanlıklar diyelim. Bir inanış değil. Canın işte dişleri sallanırken hep böyle bu tatlışlığı yaşatmaya çalıştık. Diş perisi gelecek. Dişi çıktı diyelim. Diş perisi gelecek. İşte ya yastığın altına para bırakacak ya da hediye getirecek filan. Yani zaten çok kısa bir dönem yapabiliyorsunuz bunu. İlkokulda ya o kadar komik bir durumdu ki böyle canın dişleri çok ayrıktı. Çünkü emziği biraz uzun kullanmıştı. O dişler böyle sallanmaktan önde birleşti ve üst üste çıktı filan. Ama o kadar elletmiyor ki. Hani diş böyle kendini bırakacak artık yani o noktada. Okul çıkışı arkadaşlarıyla ve anneleriyle böyle bir etkinlik vardı. İşte sinemaya girecek ama ondan önce tabii ki ne yeniyor? Hamburger menüsü yeniyor. Oturduk böyle arkadaşları, anneleri hepimiz bir masadayız. Can dedi ki aa dişim çıktı dedi. Pıt diye ağzında buldu dişi ve tepsiye koydu. Aa tamam filan ne güzel hadi geçmiş olsun bilmem ne. Sonra şöyle bir an oldu. Masa toplanmıştı, bir tepsi gitmiş. Dolayısıyla Can'ın dişi de gitmiş. Can böyle hıçkıra hıçkıra ağlayarak yanıma geldi. Dişim gitmiş diye. Ah dedim Can biz nasıl düşünemedik bunu? Nasıl hani hesaplayamadık? Keşke ben alsaydım onu oradan. Dişim gitmiş ama nasıl ağlıyor? 10 yerinden 10 yaş geliyor böyle. Dedim ki dur bir dakika ben bir çare bulmaya çalışacağım. Dişimi çıkarıp vermedim tabii. Dedim ki çöp toplayan adama ya dedim burada tepsiler vardı işte. Hani o tepsileri şey yaptınız mı döktünüz mü? Aa dedi Hanımefendi, ben onları dedi götürdüm çöp odasına. Tamam dedim, çöp odasına gidebilir miyim? Şimdi herkes döndü bana baktı. Lütfen dedim, çöp odasına gidebilir miyim? Benim bir şey bulmam gerekiyor ve çok önemli. Can da içini çekerek bana bakıyor. Ben çöp odasına gittim. Çöp yığının arasında onlarca çöpün arasında diş aradım. Gerçekten yaptım bunu. Can kapıda beni bekliyordu böyle, boynu bükük. Çünkü çok az ağlayan bir çocuktu ve o gün çok üzülmüştü. Ve ben de hani bu diş perisi uğruna hani bu kadar üzülmesine gönlüm razı olmadı ve ben aradım. Ve bulamadım tabii ki. Ve adam o kadar hayretle baktı ki bana, ne arıyorsunuz dedi. Hani takınız mı kaldı? Hayır, diş dedim, diş arıyorum. Diş mi dedi. Evet dedim, hani oğlumun dişi çıktı ve onu tepside unuttuk ve siz onu döktünüz tabii ki doğal olarak ve benim onu bulmam lazım. Yani dedi ki herhalde adam içinden, herhalde kadın ruh hastası. Yani hani burada başka türlü bir kadına hani para vermeniz lazım, büyük miktarda bir şey arasın. Neyse çıktım tabii, kendimi dezenfekte ettim, o ayrı. Dişi bulamadım ama tabii ki diş perisi uğradı cana. Daha sonra da şöyle bir anımız var. Yazları kuzenlerim İngiltere'den geliyor. Kuzenimin iki tane kızı var, dünya tatlısı Maya ve Leyla. Leyla'nın işte bir akşam oyun oynarken dişi sallanıyordu. Dişi çıkmış, elinde o kadar heyecanla zıplıyor ki, o kadar yüksek yaşıyor ki bütün duygularını. Bütün duygular dışarıda bir de, o kadar güzel ki. Hani benim çok alışık olduğum bir şey değildi bu candan. Bayılıyorum ben böyle, Leyla seviniyor, zıplıyor, bayılıyorum, üzülüyor. Niye üzgün olduğunu anlatıyor falan. Ya ne güzel diyorum ben. Şimdi bu diş çıkınca delirdi. Elinde dişle zıplarken diş elinden fırladı ve çimlerin arasına düştü. Şimdi o kadar ağlıyor ki Leyla. Dişim nerede? Dişimi bulmamız lazım. Çünkü diş perisi gelecek diye. Herkes işte avutmaya çalışıyor falan. Leyla dedim, gel arayalım. Ya niye ağlıyorsun? Hani belki buluruz. Böyle yaklaşık bir saat milim milim ve gece... Bütün onların terasın önündeki çimi taradım böyle milim milim. Teyzem şey diyor, ya Bahar diyor, yani bunu yapmak zorunda değilsin kızım. Sen nasıl bir sabrın var senin böyle. Diyorum ki ya bak, bu çok önemli konu teyze, o dişi bulmamız lazım filan. Neyse, taradığımız yerden hani bir saatte yakın süre geçirdik ve bulduk dişi. Gerçekten bulduk ve Leyla'nın bana bakışını görmeniz lazımdı. İnanamadı. O da benimle beraber aradı ama yani 10 dakika aralıklarla ağlıyordu. Çünkü bulamayacağız diyordu. Böyle. Dedim ki bak bulduk, gördün mü? İşte çıktı falan diye. Aldı eline dişi. Yine zıplarken yine uçtu elinden. Dedim ki Leyla, artık hani buna yapabileceğim bir şey yok. Ya bir parça dinleyelim, ondan sonra hikayenin devamı. Ya çocuklar anlaşılmayı... Çok seviyorlar. Hani duyulmayı, görülmeyi. Hepimiz seviyoruz aslında. Sadece çocuklar değil. Çocukluğumuzu unuttuğumuz zaman onları daha zor duyuyoruz ve anlıyoruz. Hani çocukluğu, içimizdeki çocuğu unutmamak, hani onu beslemek, nereye gidersek yanımızda götürmek o yüzden çok değerli. Bir film seyrettim tabii ki bu sürekli yatarak geçen dönemde. Çok film seyrettim. Onlardan bahsedeceğim ara ara. The Life Ahead, Sophie Loren'in filmi. İnanılmaz yaşlanmış tabii ki fakat yine çok hoştu. Filmde 12 yaşında bir çocuk Sophie Loren'in yanında işte yaşıyor. Çünkü Sophie Loren zor durumda olan insanların yanında, zor durumda olan insanların çocuklarının yanında büyütüyor. 2-3 tane çocuk kalıyor evinde. Gayet onlara güvenli bir ortam sağlamaya çalışıyor elinden geldiğince. Seyrederken filmi şunu fark ettim. 12 yaşındaki çocuk o kadar acımasız bir tecrübeler silsilesine maruz kalmış ki çocukluğunu kaybetmiş. Çocuk gibi değildi. Çok trajik tabii bu. Yani hani küçücük çocukların kendilerini çocuk gibi hissetmedikleri durumlar... Ve bunu yaratan acımasız büyükler. Yani nereden ne ceza verilse bilemiyorum. Filmin en iyi özgün şarkı dalında Oscar aday. Eğer vakit bulabilirseniz ve seyrederseniz keyifli bir film, tavsiye ederim. Ya ben bugün enerjim çok yüksek, kelimelere hakim olamıyorum. O yüzden bir sürü hata yaptım biliyorum. Ne yapalım? Öyle olsun. Şarkı da diyor ki, şarkının sözlerinin bir yerinde, kimse sana inanmasa ben inanırım diyor. İşte en çok buna ihtiyaçları var belki de. Finisci le parole, sto qui, sto qui. Forse a te ne servono due sole. Sto qui, sto qui. Quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede, io sì. Non lo so. Seyrettiğim bir diğer Oscar adayı film en iyi yardımcı kadın oyuncu ve en iyi makyaj saç tasarımı dalında Hillbilly diyeyim. Glenn Close oynuyor başrolünde. Müthiş bir hikaye. Yine bir çocuğun gözünden anlatıyorlar hikayeyi. Çok zorlu koşullarda, çok zorlu şartlarda büyüyen bir erkek çocuğu, anne uyuşturucu müptelası çünkü. Anneanne müthiş dirayetli ve güçlü bir kadın. Ama onun da hayatında büyük yaraları var. Müthiş sınavlardan geçiyor çocuk. Yani öyle böyle değil. İzlerken böyle isyan ettik. Yanlış bilmiyorsam da gerçek bir hikayeden uyarlanmış bir film. Fakat sonra tercihler yapıyor. Hayatında bazı tercihler ve dönüm noktaları var. Bir kere anneannesi en büyük dönüm noktası. Onlar sayesinde kendine güzel bir gelecek kurabiliyor. Değiştiriyor. Yani yazgısını değiştiriyor. Aslında hani o yazgıyı kabul edip orada yok olup gidebilecekken içindeki gücü keşfederek ve ona inanarak oradan ilerliyor. İzlediğim ve çok etkilendiğim diğer filmlerden bir tanesi de şu. Pieces of a Woman. En iyi kadın oyuncu dalında aday. Müthiş bir film. Ben çok etkilendim. Çok sade bir film. Hani çok böyle her yönden süslenmiş bir film değil. Ama çok gerçek. Yaşanan her şey çok gerçek. Hani hikayenin tadının kaçmaması için böyle çok temel bir şeyden bahsetmeyeceğim. Konu çünkü etkileyiciliği orada. Hani onu kaybetmenizi istemem. Fakat şöyle bir sahne var. O sahneden çok etkilendim. Ve hani sonra da adım adım anladım neden olduğunu. Böyle metroda giderken elma yiyor. Zaten bir müddet sonra sürekli elma oluyor hayatında kadının. Elmanın çekirdeğine bakıyor böyle. Dedim ki içimden, yoksa sen bunu filizlendirecek misin? Sonra filmin sonlarına doğru görüyoruz ki bir sürü elma çekirdeği filizlendirmiş. Ya tohum işte. Yani her şeyin özünde var. Tohum hepimizin sahip olduğu şey. Filizlendiği zaman kocaman bir ağaca dönüşüyor. Ya bu çok mucizevi geliyor bana. Tohum bana çok mucizevi geliyor. Minicik şey filizleniyor ve eğer tutunursa hayata bir ağaca dönüşüyor. İçimize nasıl tohumlar atıyorsak, kendimizin, çocuklarımızın, sevdiklerimizin, hiç fark etmez. Onlar büyüyüp bir ağaca dönüşüyor. Ne kadar köklü, ne kadar kocaman bir kavram. O yüzden filmden çok etkilendim. Onu da tavsiye ediyorum. Bir parça dinleyelim ya. Ondan sonra devam edeceğim. 15 gün ara çok iyi gelmedi bana. Bir sürü şey var anlatmak istediğim. Hangisini anlatacağımı seçemiyorum. Geçen sabah tabii ki bunu çalacağım. Bu parçayı çalacağım. Geçen sabah çok güzel bir şey oldu. Balkona çıktığımda kırlangıçları gördüm. Çünkü onlar belirli bir dönemde göçüyorlar, göç ediyorlar ve belirli bir dönemde müjdeci böceği gibi geliyorlar. Bana dediler ki bahar geldi. Sabahları ve akşamları onların cıvıltısı artık ortalıkta. Küçük çocuk neşesi. Onları öyle görüyorum. Zaten öyle de sembolizmde öyle geçiyor sanırım, yanlış bilmiyorsam. Kırlangıçlar döndü. Çok mutluyum. Döngü. Döngü tamamlanıyor. Yani bu dünya üstünde doğal olan her şeyin bir döngüsü var. İşte tohum gibi. Ve o hiçbir şekilde aksamadan devam ediyor. Yani ne dolar kuru umurunda, ne işsizlik, ne başka bir şey. Döngü devam ediyor. Bu çok muazzam bir şey. Kırlangıçlar gibi.
Durmayalım.
Ya bu çocuklukta yaşadığımız anlar, hissettiğimiz duygular, hep bunlardan bahsediyorum ya. Çok temel Doğan Cüceloğlu'nun bir lafı vardı ya, nur içinde yatsın, ışıklarda olsun. Çocukluk insanın ana vatanıdır diye. O kadar doğru bir tanım ki bu. Çok özel bir an yaşadık. Bu geceki programın kapanışı annemle olacak. Çünkü gerçekten çok özel bir an yaşadık onunla. Hani beni iyileştirip ayağa kaldıran annem oldu, öyle söyleyeyim. İlkokulda şöyle bir an var. Çok öğretmen, ilkokul öğretmenimiz çok değişmişti bizim. En son gelen öğretmen de hani böyle içimdeki duygu şuydu. Beni hiç sevmiyor herhalde. Neden bilmiyorum. Hani böyle bir şey hissetmiştim. Sonra bir gün böyle çok halsizdim ben. Dedi ki, Bahar, senin ateşin mi var? Gel bir bakayım. Elini koydu böyle alnıma. Ben var ya, o an havalara uçtum. İçimden şey diyorum. Beni çok seviyor öğretmenim. Ya minicik bir dokunuş, minicik bir temas. O kadar çok şey değiştiriyor ki. Yani çocuklara dokunduğumuz o minicik minicik anlar var ya, hayatlarında çok acayip bir şeye sebep oluyor, dönüşüyor. Bunu sakınmayın onlardan, olur mu? O minik anları sakınmayın. Şöyle bir an yaşadık. Çok şiddetli sancılandığım gece bayağı hani böyle tansiyon mansiyon da yerlere yapışınca işte annem başımda duruyor, çare bulmaya çalışıyorlar, ne yapabiliriz falan diye. Hani hastaneye mi gidilsin desin ama ben kıpırdayamıyorum bile. Dedim ki anneme, anne elini alnıma koyar mısın? Annem başucuma oturdu, elini alnıma koydu. Sonra onunla konuşmaya başladık. Bu anımı anlattım ona. Dedim ki, elini çekme alnımdan. Çünkü şu an beni iyileştiriyorsun. Çok iyi geliyor. Şefkate ihtiyacımız var. Çok net. Ama önce kendimize göstermeliyiz. Galiba kendime biraz katı davranmışım. Bununla da yüzleştim bu dönemde. Yaşadığımız sıkıntılı anlar aslında uyanmamız için, fark etmemiz için aracı. O yüzden hepsine şükretmek lazım. Bu akşamlık bu kadar olsun. Enerjim çok yüksekti çünkü çok mutluyum bugün. Çok büyük bir kavuşma yaşadım. Çok eşsizdi benim için. Hem de günlerden sonra ilk defa denize karşı oturdum. Oturduk, öyle söyleyeyim. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Bunu dolu dolu söylüyorum. Arkası çok dolu. Çünkü sağlık beslenen bir şey. Ruhla. Bunu kendime de söylüyorum. Bu bilmişlikleri en çok kendime yapıyorum, merak etmeyin. Bu akşamlık bu kadar. Kaçıyorum ben. Bay bay.
Hiçbir şeyde gözüm yok. Sen yanımda ol yeter. Kapkaranlık odama mehtap gibi dol yeter. Hiçbir şeyde gözüm yok. Sen yanımda ol yeter. Kapkaranlık odama mehtap gibi dol yeter. Yağmur vururken cama, dalarken gece gama, özleyen kollarıma usulca sokul yeter. Yağmur vururken cama, dalarken gece gama, özleyen kollarıma usulca sokul yeter. Çaresini bul yeter. Sızlayan her yerim.